bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz Profesör Doktor Haluk İpek'ten Dergah Yayınları 3. Baskı Ağustos 1999 İstanbul Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Şiir ve biçim ilişkisi şiirin var olduğu günden beri tartışıla gelmiştir. Özellikle divan şiirinde şekil bahsi, bu şiirin diğer yönleri gibi hiçbir gevşeme kabul etmeyen bir dizi katı ve sıkı kurallarıyla üzerinde durulması gereken geniş bir konudur. Elinizdeki kitabın ilk bölümünde divan edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ele alınmaktadır. Bunların önce tanımları yapılmış, sonra yaygın kaideleri ve değişik özellikleri dile getirilmiştir. Kitabın ikinci bölümü aruz vezni konusuna ayrılmıştır. 700 yıl boyunca Türk şiirinde kullanılan bu ölçünün bütün yönleri, doğuşu ve gelişmesi örnekleriyle anlatılmaktadır. Ülkemizde divan edebiyatı nazım şekilleriyle aruz vezni hakkında bazı kitaplar yayımlanmış, ancak bunlarda mesele hakkında çok kısa bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Profesör Doktor Haluk İpek'ten, yıllarını eski edebiyatımızın tetkik ve öğretimine vermiş bir hoca olarak konuyu bu eserinde vukufla ele almaktadır. Kitabın öncelikle orta ve yüksek öğretimde bir kaynak eser olarak karşılanacağını umuyoruz. Ön söz. Şiir ve biçim ilişkisi şiirin var olduğu günden beri tartışıla gelmiştir. Özellikle divan şiirinde şekil bahsi, bu şiirin diğer yönleri gibi hiçbir gevşeme kabul etmeyen bir dizi katı ve sıkı kurallarıyla üzerinde ayrıca durulması gereken geniş bir konudur. Edebiyatımızda genellikle edebiyat bilgileri ve özellikle nazım şekilleri hakkında çok kısa bilgiler veren bilinen birkaç kitap dışında eser yoktur. Bu konuda daha çok Tanzimat'tan sonra ve son yıllarda bazı kitaplar yazılmıştır. Edebiyatla ilgili ders kitaplarında da az çok bilgi bulmak mümkündür. Bunların da çoğunda şekillerin daha çok Tanzimat'tan sonraki dönemde hem şekil hem de konu bakımından değişikliğe uğramış halleriyle tanıtıldıkları görülmektedir. Bu bakımdan kitapta divan edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ele alınırken, bunların önce tanımları yapılmış, yaygın kaideleri ve değişik özellikleri verilmiş, ayrıca Türk edebiyatındaki gelişmesi ve en çok hangi devirde, hangi şairlerce kullanıldığı belirtilmeye çalışılmıştır. Bunun için değişik devirlerde yaşamış pek çok şairin divanları taranmıştır. Böylece nazım şekillerinden hareketle Türk edebiyatı şiir tarihinin kısa bir özeti de verilmek istenmiştir. Bu amaçla da örneklerin değişik devirler ve şairlerden ve tanınmış şiirlerden seçilmesine dikkat edilmiştir. Kitapta şairlerin kullandıkları nazım şekillerinin elden geldiğince sayıları verilmeye çalışılmış, böylece bu nazım şekillerinin hangi devirlerde ve hangi şairler tarafından daha çok kullanıldıkları gösterilmek istenmiştir. Kitapta bazen bir konunun ayrıntılarıyla anlatıldığı, değişik nazım şekillerinde aynı bilgilerin yeniden verildiği, şairlerin ölüm tarihlerinin tekrar edildiği görülecektir. Nazım şekillerinin eksiksiz tanıtılması ve kullanıldıkları devirlerin açıkça belirlenmesi bakımından bunda bir sakınca görülmemiştir. Kitapta verilen bilgiler için ayrıca kaynak gösterilmesine gerek duyulmamış, yalnızca sayıları verilen nazım şekillerinin alındıkları yerler gösterilmiştir. Kitabın sonunda konuyla ilgili yayınlanan ve taranan kitapların genişçe bir bibliyografyası verilmiştir. Çalışmanın ikinci kitabı aruz vezni konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta 700 yıl boyunca Türk şiirinde kullanılan aruz ölçüsünün Arap edebiyatındaki doğuşu ve sistemleştirilmesiyle İran'daki değişme ve gelişmesi üzerinde kısaca durulmuş, Türk şairlerince benimsenip kullanılırken Türk şiirinde geçirdiği değişmeler, uygulama özellikleri ve Türk aruzuna yerleşen aruz kalıpları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Her kalıbın Tanzimat edebiyatına gelinceye kadar hangi yüzyıllar ve hangi nazım şekillerinde kullanıldığı araştırılmış ve bu konuda kesin sonuçlara varabilmek için kalıpların kullanılışı sayılara ve yüzdelere dayandırılarak verilmek istenmiştir. Bunun için ilk yüzyıllardan başlayarak 61 şair seçilmiş ve bunların şiirlerinde kullandıkları kalıpların taktiği yapılmıştır. Toplam 28.038 şiir üzerinde yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar, seçilen şairlerin ve incelenen şiirlerin birkaç katına çıkarılması halinde de fazla değişmeyeceği ve yine buna yakın sonuçların elde edileceği düşünülmüştür. Divanlar taranırken iki ve daha çok beyitli nazım şekilleri üzerinde durulmuş, divanlara alınan müfretlerle Arapça ve Farsça şiirler bir yana bırakılmıştır. Özel kalıplarıyla söylenmiş rubailer ise yalnız rubai kalıplar içinde söz konusu edilmiş, genel değerlendirmeye katılmamıştır. Ayrıca kısa aruz kalıplarıyla söylenen ve ayrı eserler sayılan uzun mesnevilerden en tanınmışları kalıp örneklerinin başında taranan şiirlerden önce gösterilmiştir. Bu çalışmada Türk aruzunda hangi kalıpların hangi şairler tarafından ne ölçüde kullanıldığı, her kalıpla ne kadar şiir söylendiği gösterildikten sonra verilen örnekler yalnızca şiirleri taranan şairlerden seçilmiş ve her biri için birer örnek verilmeye çalışılmıştır. Bir yandan aruz kalıplarının yüzyıllar boyunca gelişerek ne derecelerde ustalıkla kullanılabildiğini göstermek, öte yandan okuyucuya aruzda taklidi alışkanlığını kazandırmak amacıyla bol örnek verme yoluna gidilmiştir. Ayrıca alınan sonuçların bir arada görülebilmesi için kitaba ayrıntılı bir tablo ve şiirleri taranan şairlerin adlarına göre düzenlenen listeler eklenmiştir. Bu tablo ve listeler incelendiğinde Tanzimat Edebiyatı'na kadar gelen Türk şiirinde kullanılan aruz kalıplarının hangi sayı ve yüzdelerde olduğunu, şairlerin hangi kalıplardan ve ne ölçüde yararlandıklarını, ayrıca her birinin hangi nazım şekillerinde ne kadar şiir söylendiğini görmek mümkün olacaktır. Aruz ölçüsünün daha sonraki dönemde de kullanıldığı halde incelemenin Tanzimat Edebiyatı'na kadar olan devre içinde sınırlandırılması konunun yarım bırakıldığı izlenimini verebilir. Aslında Tanzimat Edebiyatı eski Türk Edebiyatı'nın bünyesinin değişmeye ve doğudan batıya yönelmeye başladığı bir devrin edebiyatıdır. Bu devirde nazım şekillerinde, türlerde, konularda ve bu arada aruz ölçüsünde değişmeler olmuş, kullanıla gelen kalıpların değişik biçimleri denenmeye başlamış, hatta şairlerce yeni kalıplar önerilmiştir. Bu bakımdan yeni Türk edebiyatında aruz ölçüsünün kullanılışı başlı başına incelenmesi gereken bir konudur. Bu bakımdan el atılmamıştır. Birbirini tamamlar mahiyetteki bu iki konu eski edebiyat çalışanlarına yardımcı olursa amacına ulaşmış sayılacaktır. Profesör Doktor Haluk İpek'ten. 1. Bölüm. Nazım Şekilleri. Giriş. Her edebiyatın kendi bünyesi ve özelliklerine uygun nazım şekilleri vardır. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra Türk edebiyatı Arap ve Acem edebiyatlarının etkileri altına girmiş, bu arada bu iki edebiyatın nazım şekilleri de benimsenerek kullanılmaya başlanmıştır. Bunların yanında milli nazım şekilleri olan dörtlüklerinde az çok değiştirilerek ve yeni adlar altında kullanıldıklarını görüyoruz. Nazım şekilleri eski edebiyat kitaplarında Eşkali Nazm adı altında incelenirdi. Bu kitapta eski Türk edebiyatında kullanılan nazım şekilleri üzerinde durulacaktır. Şekiller tanıtılacak, özellikleri ve tarih boyunca gelişmeleri ele alınacak, bilgi verilecek ve her şeklin sonunda bolca örnek verilmeye çalışılacaktır. Arap ve İran edebiyatlarında ve bu arada Türk edebiyatında nazmın en küçük birimi mısradır. Mısraların değişik kafiye düzeni içinde ve değişik sayılarda birleşmelerinden ayrı ayrı adlandırılan nazım şekilleri ortaya çıkmıştır. Mısra. Mısra Arapçada kapı kanadı, çadır kapısının iki yan parçası anlamlarına gelir. Nazım terimi olarak da mısra, tam bir aruz kalıbıyla söylenmiş olan beytin yarısına denir. Ya da daha geniş bir anlamda bir nazım parçasını oluşturan her bir satıra mısra adı verilir. Araplarda ev çadırdır. Çadır kapısının iki yanının bir çadırı meydana getirmesi gibi nazımda da iki mısra bir beyti oluşturur. Bazen nazmın içinde göze çarpan güzelliği ve anlamın dolgunluğuyla dillerde dolaşan bir mısra atasözü gibi kullanılmaya başlar. Böyle mısralara mısra-ı berceste, sıçramış, fırlamış mısra adı verilir. Avazeyi bu alime Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Baki. Çeşme insaf kadar kamile mizan olmaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Bursalı Talip. Eğer maksut eserse mısra-ı berceste kafidir. Acep hayretteyim ben Seddi İskender hususunda. Koca Ragıp Paşa. Miyanı güft gudabet meniş iham eder kubbun. Şecadat arz ederken nerdi kıpti sirkatin söyler. Koca Ragıp Paşa. Yukarıdaki tırnak için alınan mısralar birer mısra-ı bercestedirler. Berceste sözü aynı zamanda bir şiir ya da bir fikri övmek için de kullanılır. Şiir-i berceste, fikri berceste gibi. Bir manzum parça içinde olmayan veya öteki mısraları bütünüyle unutulan, anlamı kendi içinde tamamlanan ve mısra-ı berceste gibi dillerde dolaşan tek mısralara, mısra-ı azade ya da sadece azade denir. Doktor Abdülhak Molla'nın kapısı üzerine yazdırdığı, ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Kırımlı Rahmi'nin, gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar mısraları, bu tür azade mısralardandır. Berceste ve azade mısraları birbirinden ayırmak oldukça zordur. Bu yüzden edebiyat kitaplarında birinin diğeri yerine kullanıldığı çok görülmüştür. Ayrıca bir beytin anlam bakımından birbirine bağlı olmayan ya da çok uzak bir anlam ilişkisi bulunan iki mısranın her birine azade adı verilmiştir. Fikret-i hattı yar var serde, arzu-i bahar var serde, Nazım. Beyt. Beyt Arapçada çadır, ev, oda anlamlarındadır. Nazım'da iki mısra bir beyt oluşturur. Beytin ilk mısrasına sadr, ikincisine de acuz denir. Bir beytin oluşması için iki mısrağın birleşmesi gerekli ama yeterli değildir. Ayrı vezinlerdeki iki mısra bir beyt halinde birleşemez. Vezin birliği şarttır. Beyt eski kitaplarda çok kere şiir ile eş anlamlı kullanılmıştır. İki mısrağı birbirine kafiyeli olan beyitlere mukaffa, musarra veya matla, mısraları kafiyeli olmayan beyitlere de müfret ya da ferd adı verilir. Dağıttun hab-ı nazı yarı ey feryat neylersün? Edüp fitneyle dünyayı harap abad neylersün? Şeyhülislam Bahai. Meyhane mukassi görünür taşradan ama bir başka ferah başka letafet var içinde. Nedim. Yukarıdaki beyitlerden birincisi matla, ikincisi ise mısraları kafiyeli olmadığı için müfrettir. Matla sözü daha çok kaside ve özellikle gazelin iki mısra birbiriyle kafiyeli olan ilk beyitler için kullanılmıştır. Kasidelerde bu matladan başka kasidenin içinde söylenen iki mısrağı kafiyeli beyitlere de matla adı verilmiştir. Ayrıca mürettep divanların sonunda toplanan tek beyit ve mısralara da müfret denmiş ve bunlar müfredat adı altında bir araya getirilmiştir. Eski edebiyatımızda her beytin bir anlam bütünlüğü vardır. Beytin anlamı kendi içinde tamamlanır. Ama çok az görülmekle birlikte bu kaidenin dışına çıkıldığı da olmuştur. Böyle bir nazım parçasının içinde anlamı kendi içinde tamamlanmayıp alttaki beyitlere de geçen beyitlerin her birine merhun adı verilir. Nef'i'nin Sultan Ahmet vasfında söylediği ve Edirne şehrini anlattığı kasidesinin bazı beyitleri bu tür merhun beyitlere iyi bir örnek sayılabilir. Cenneti görmüş bir Adem var ise gelsin desin. Tarh-ı anun dahi böyle dilkeş ürana mudur? Güllerinde var mı böyle rengi buğyu dil firip? Ya nesim-i subhu böyle bustan pıra mıdır? Bir draht-ı serfirazı var mı bağı cennetün? Yoksa ancak vaiz-ün met ettiği tuba mıdır? Bunda tubadan kalır mı müşkü bidi sernigun? Ya gubar bergi tuba anda müşk gasa mıdır? Habbeza cayi neşat efzaki rıdvan görse ger, hayretinden derdi bu cennet midir dünya mıdır? Sun-ı hak ya gülşeni cennetten ifraz eylemiş, başka bir cayi tarap engiz-ü gam fersa mıdır? Daima böyle müferrih mi bu cayi dilgüşa, her zaman ab-u hevası böyle ruh efza mıdır? Yoksa şimdi eyleyen ab-u hevasın terbiyet, afitab-ı devlet şah-ı cihan ara mıdır? Yukarıdaki parçalardan ilkinde beyitler, ilk beytin cenneti görmüş bir Adem var ise gelsin desin mısrağına, ikincisinde ise ilk mısradaki rıdvan görse ger hayretinden derdi sözüne bağlanmışlardır. Eski Türk edebiyatında kullanılan nazım şekillerini kafiye düzeni ve mısra sayıları bakımından iki bölümde inceleyebiliriz. 1. Beyitten oluşan nazım şekilleri 2. Bentlerden oluşan nazım şekilleri. Bunlar Türk asıllı tuyuk ile şarkı İran edebiyatında doğmuş olan Mesnevi'nin dışında Arap edebiyatından gelen şekillerdir. Bunlar da edebiyatımıza İran edebiyatından ve İran'daki değişiklikleriyle girmişlerdir. Yüzyıllar boyunca Türk edebiyatında kullanılan nazım şekillerini şöylece sıralayabiliriz. 1. Beyitlerden oluşan nazım şekilleri. A. Tek kafiyeli olanlar. 1. Gazel. 2. Müstezat. 3. Kaside. 4. Kıt'a. 5. Nazım. B. Ayrı kafiyeli olan. 6. Mesnevi. 2. Bentlerden oluşan nazım şekilleri. A. Tek bentli olanlar. 7. Rubai. 8. Tuyuk. B. Çok bentli olanlar. A. 4 mısralık bentliler. 9. Murabba terbi. 10. Şarkı. B. 5 mısralık bentliler. 11 Muhammes, Tardiye, Tahmiz, Taştir. C. 6 Mısralık Bentliler. 12. Müseddes, Testiz. Ç. 7 Mısralık Bentliler. 13. Müsebba, Tesbih. D. 8 Mısralık Bentliler. 14. Müsemmen, Tesmin. E. 9 Mısralık Bentliler. 15. Mütessa, Tetsi. F. 10 Mısralık Bentliler. 16. Muaşşer, Tahşir. G. Öteki bentli şekiller. 17. Terkibi bent. 18. Tercihi bent. 1. Beyitlerden oluşan nazım şekilleri. A. Tek kafiyeli olanlar. 1. Gazel. Gazel kelimesi Arapçada kadınlarla sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek demektir. Sevgiden, sevgilinin aşkından söz eden gazeller, Arap edebiyatında önceleri kasideler içinde bir bölüm olarak görülürken, 7. yüzyıldan sonra bu adla ayrı bir şekil olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ama bunlar bugün kullanılan anlamda bir nazım şeklinin adı olmayıp, hangi şekilde yazılırsa yazılsın sadece konuları bakımından bu adı taşıyan şiirlerdir. Nazım terimi olarak gazel, kafiye örgüsü AA, BA, CA olan bir nazım şeklinin adıdır. Murassa, yani iki mısrağı birbirine kafiyeli olan ilk beytine matla, matladan sonra gelen ikinci beytine de hüsni matla denir. Gazelin son beytine makta ve maktadan önceki beyte de hüsni makta adı verilir. Hüsni matlanın matladan ve hüsni maktanın maktadan güzel olmasına dikkat edilir. Gazelin en güzel beytine de şah beyt ya da beytül gazel denir. Şair gazelin makta beytinde adını söyler. Bu şairin sonradan aldığı ikinci adı mahlasıdır. Örnek 1. Türk edebiyatında gazeller 4-15 beyt arasında yazılmıştır. 4 beyitli gazel yok denecek kadar azdır. Divanlarda rastlanılan bu gazellerin yarım mı kaldıkları yoksa bazı beyitlerinin eksik mi yazıldığı belli değildir. Kesin bir kural olmamakla birlikte gazeller genellikle 5, 7, 9, 11 gibi tek sayılı beyitlerle yazılmışlardır. İlk yüzyıllarda 15 beyte kadar hatta daha da uzun olan gazellerin yüzyıllar ilerledikçe beyit sayısı azalmıştır. 15 beyitten uzun gazellere gazeli mutavvel denir. Örnek 2. Ahmedi ve özellikle Nesimi'de bu tür gazel çoktur. Nesimi 30-49 hatta 51 beyte kadar uzayan gazeller yazmıştır. Dipnot: Hüseyin Ayan, Nesimi, Hayatı, Edebi Kişiliği, Şiirleri ve Türkçe Divanı'nın Metni, Doktora Tezi 1970, sayfa 104. Daha sonraları mutavvel gazeller çok azalmıştır. Ahmet Paşa, Karamanlı Nizami'de birkaç gazel görülür. 19. yüzyılda Pertev Paşa'da 31 beyitlik bir mutavvel gazel vardır. Dipnot: Divan-ı Pertev Paşa, İstanbul 1256, sayfa 118. Şairler bazen matla mısralarından birini gazelin sonunda tekrarlarlar. Buna reddi matla adı verilir. Örnek 3. Matladan başka bir mısrağın tekrarlanmasına ise reddi mısra denir. Eski edebiyatta hemen hiç yapılmamış, daha çok tanzimattan sonra kullanılmıştır. Tekrarlanan mısraların ikinci kez anlamlı ve yerinde kullanılmalarına özen gösterilir. Bazı gazellerde iki matla vardır. Şairler matla seçimini okuyucuya bırakmışlardır. Bu çok az sayıda ve sebki Hindi şairlerinde görülmüştür. Şairlerin kendi adlarından başka bir ad bularak şiirde kullanmalarına tahallüs etme denir. Bu ikinci ad da mahlaslarıdır. Kadı Burhanettin ve Kemal Paşazade gibi şairlerin dışında her şairin şiire başladıktan sonra aldıkları mahlasları vardır. İsa Necati, Fatih Sultan Mehmet Avni, Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi, Mehmet Fuzuli, Ahmet Nedim gibi. Genç şairlere bu mahlaslar bazen devrin tanınmış şairlerince mahlasname denilen bir şiir yazılarak verilmiştir. Mahlas söyleme, şiirin şairini bildirmek ve başkalarının şiirleriyle karışmalarını önlemek içindir. Şairin adını söylediği beyte de tahallüs denmiştir. Tahallüs beyti makta beyti olabileceği gibi maktadan önceki beyit de olabilir. Örnek 4. Ama mahlasın maktadan önce söylendiği gazeller azdır. Şairler mahlaslarını çoğunlukla son makta beytinde söylemişlerdir. Gazelin asıl konusu aşk ve sevgilidir. Sevgiliyle ilgili olarak şarap ve tabiattan söz edilir. Bu bir kural olmakla birlikte özellikle 18. yüzyıldan sonra gazelin konusu genişletilmiş, bir fikir, felsefi bir düşünce, bir hayat görüşü, tarihten yakınma gibi başka nazım şekillerinin konularında da gazeller yazılmıştır. Gazelde öncelikle beyit güzelliğine önem verilir. Eğer bir gazelde beyitler yalnız vezin ve kafiyeleriyle değil, anlamları bakımından da birbirine bağlanmış, yani bütünüyle bir konu ele alınıp işlenmişse, böyle gazellere yek ahenk. Örnek 5. Bütün beyitler aynı güçte ve güzellikte söylenebilmişse, bunlara da yek avaz gazel adı verilmiştir. Örnek 6. Şairler bazen mahlaslarını söyledikten sonra gazellerine bir kişiyi övmek için bir ya da birkaç beyit eklerler. Bu gazellere müzeyyel gazel, eklenen beyitlere de zeyl denir. Örnek 7. Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinin ikisi veya üçüyle karışık olarak söylenmiş gazellere de mülemma gazel adı verilir. Örnek 8. İki şairin mısra ya da beyit beyit birlikte söyledikleri gazellere ise müşterek gazel denmiştir. Örnek 9. Matladan sonra gelen beyitlerin ilk ve ikinci mısra ortalarının ilk mısrağın sonuyla kafiyelendiği gazellere musammat gazel, örnek 10. Bunların mısra ortalarındaki kafiyelerine de iç kafiye denir. Musammat gazeller mısrada 4 mefailun, 4 müstefilun gibi 400'e yani ortalarından 2 eşit parçaya ayrılabilen kalıplarla yazılır. Bir musammat gazelde matla dışındaki mısralar ortalarından bölünerek alt alta yazılırsa, her beyti 4 mısralı bir bend yani bir murabba şekli ortaya çıkar. Her mısrağında aks sanatı yapılmış gazellere de mükerrer gazel adı verilmiştir. Örnek 11. Mükerrer gazelde musammat gazel gibi ortalarından 2 eşit parçaya ayrılabilen kalıplarla yazılır. Edebiyatımızda az kullanılmıştır. Gazelin her mısrağına kısa mısralar eklenerek yeni bir nazım şekli türetilmiş ve bu şekle müstezat adı verilmiştir. Ayrıca bentler halinde yazılan birçok nazım şekli de gazelin her beytine değişik sayıda mısralar eklenerek meydana getirilmiştir. Bir şairin gazeli alınarak her beytin iki mısrağı arasına iki veya üç mısra eklenerek taşdir, her beytin önüne iki mısra eklenerek terbi, üç mısra eklenerek tahmis, dört mısra eklenerek testis ve daha çok sayıda mısra eklenerek tesbih, tesmin, tetsi ve taşir şekilleri yapılmıştır. Bu nazım şekillerinden her biri ileride ayrı ayrı incelenecektir. Bir şairin gazeline aynı vezin ve kafiyede bir başka gazel söylemeye tanzir etme veya cevap verme, söylenilen gazele de nazire denmiştir. Örnek 12. Bu usul edebiyatımızda çok kullanılmıştır. Tanınmış şairlerin beğenilen gazellerine bazen yüzlerce nazire söylenmiş, bu nazireler Mecmuatün Nezair adı verilen kitaplarda toplanmıştır. Nazirenin tanzir edilen gazelle aynı anlam doğrultusunda olması gerekir. Ters anlamda söylenmişse buna nakize denir. Dipnot: her kişinin kim elinde mali var, fakru kıllet çekmez ol hoş hali var, her kişinin kim elinde mali var, gönlü baglıdur anabet hali var. Gazeller mürettep divanlarda kolayca bulunabilmeleri için kafiyelerinin son harfleriyle Arap alfabesine göre sıraya dizilmişlerdir. Bu yüzden divan tertip eden şairler her harften birkaç en azından bir gazel söylemeye özen göstermişlerdir. Gazel, eski Türk edebiyatında en çok kullanılan nazım şeklidir. Hatta bu edebiyata gazel edebiyatı denildiği bile olmuştur. Öyle ki hal tercümesi kitapları ve özellikle şuara tezkilerinde çok kere gazel yerine şiir sözü kullanılmıştır.